Ayrım 29.
A. Baba, Allah. Hristiyanlıkta teslisin ilk ve asıl unsuru babadır. Hristiyanlıkta Allah baba olarak nitelendirilir. Allah en mükemmel ve sonsuz saf bir ruhtur. O her şeyin yaratıcısı ve sahibidir. Sonsuzdur. Her yerde vardır ve her şeyi bilir. Fakat Allah'ta bütün bu özellikler ayrı değil, bir bütün olarak birleşir. Allah her şeyi görür. Kimse onu göremez. Hristiyan kilisesine göre varlığı görülmeyen Allah, Mesih İsa vasıtasıyla görünmüştür. Hristiyanlara göre Allah'ın özü sevgidir. Allah bu sevgiyi biricik oğlu İsa'yı insanları günahtan kurtarmak için dünyaya göndermekle göstermiştir. Allah'ın özü Baba Allah, Oğul Allah ve Kutsal Ruh Allah olarak görünürse de o yine birdir. Bölünmez bir özdür, cevherdir. Çünkü bu cevher ruhtur. Ruhta bölünme kabiliyeti yoktur. Bunun içinde Allah birdir, Allah mukaddes üçlüktür. Kutsal üçlükün üç şahsının her biri Tanrı'dır. Baba Tanrı, Oğul Tanrı ve Kutsal Ruh Tanrı. Bunlar bir Tanrı'nın değişik tezahürleri, sıfatları olarak izah edilmeye çalışılmaktadır. Hristiyanlarca bu üçlük izah edilmesi zor fakat inanılması gereken bir sır olarak formüle edilmiştir. Dört İncil'de de Tanrı'nın birliği, yüceliği, sonsuz gücü, yaratıcılığı vardır. İncil'ler Tanrı'nın varlığı konusunda ayrıntılı bilgi ve düşünceler ileri sürmez. Yalnız Tanrı'nın önsüz, sonsuz olduğundan bahseder. İncil'lerden mesela Yuhanna İncil'i Tanrı konusunda yalnız var idi der. Başka bir açıklamada bulunmaz. Bununla beraber bu durum Tevrat'ta da öyledir. Hristiyan inancına göre baba olarak nitelendirilen Tanrı, nurdur. İsa da onun oğludur. Tanrı, İsa'nın şahsında insan ile birleşmiştir. İsa'nın bedeni insan, ruhu Tanrı'dır. Onda Tanrılık bir öz vardır. İnsanı Tanrı ile birleştiren sevgidir. Tanrı, insanı Adem'den beri devam edip gelen, asli suçtan kurtarmak için oğlunu göndermiştir. O da çarmıhta kendini feda ederek insanlığı kurtarmıştır. B. Oğul, İsa Mesih. Baba, Oğul, Kutsal Ruh birbirinden farklı olarak telakki edilmiştir. Aralarındaki münasebet 381'de İstanbul'da toplanan konsilde şöyle açıklanmıştır. Tanrı Baba doğmamış, doğurulmamıştır. Oğlu İsa ise doğmuş, doğurulmuştur. Kutsal Ruh Tanrı'dan çıkmıştır. Daha sonra 431'deki Efes konsilinde Meryem, Tanrı'nın anası, Tanrı doğuran, Teotokos, İsa ise gerçek bir Tanrı, ilahi beşeri iki tabiata sahip bir insan ve baba ile aynı cevherden kabul edilmiştir. Kadıköy konsilinde ise 451'de İsa'da bir şahısta ayrı iki tabiatın bulunduğu, Bakire Meryem'in babası tarafından ilahi, anası bakımından beşeri İsa'yı doğurduğu karar altına alınmıştır. Ancak bu karara İsa'da tek tabiat bulunduğunu, yani onda ilahi tabiatla beşeri tabiatın birleştiğini savunanlar itirazda bulunmuş ve daha sonra bu görüş taraftarları monofizit olarak adlandırılmıştır. Bazıları, özellikle Hicaz bölgesi Hristiyanları, teslisi içinde yine İsa bulunmakla beraber Kutsal Ruh'un yerine Meryem'i koyarak kurmuşlardır. Hristiyanlıkta İsa ve Meryem konusunda yazılanlar, Kristoloji ve Mariyoloji diye adlandırılan iki ayrı bilim dalının oluşmasına yol açmıştır. İncillere göre İsa konusu işlenirken onun şahsiyetiyle ilgili tartışmalara yol açacak İncil ifade ve deyimlerine, ayrıca Pavlus'un İsa'nın ölümü, dirilmesi ve tanrılığıyla ilgili görüşlerine de temas edilmişti. Bütün bunlara İsa'nın doğumu, hayatındaki olağanüstü olaylar, mucizelerde katılabilir. Böylece Allah'ın oğlu deyimiyle başlayan gelişme, onun Tanrı kabul edilmesine kadar varmıştır. Pavlus Hristiyanlığı, merkezi İsa'nın insanı kurtaran ölümü olan bir sır dini haline getirmiştir. Eski Yunan'daki gibi, bu yeni görüşte İsa, ilk şakirtlerinin gördüğü gibi yalnız tarihi bir insan olarak değil, ölen, dirilen ve göklere yükselen Rab, Kyrios olarak tasvir edilmiştir. Bu Kyrios terimi, Hristiyan teolojisine göre hem muallim hem ilahi Rab hem de kral anlamlarını içinde bulunduran bütün şeref ünvanlarını ifade eder. Kyrios lakabı İsa'ya yöneltilen dualarda büyük bir önem taşır. Dolayısıyla eskiden beri Hristiyanlar ilahi Rab olarak kabul ettikleri İsa Mesih'e dua veya onun adıyla Tanrı'ya niyaz ettiler. Hristiyanlıkta İsa insan şeklinde bir ilahtır. Allah İsa'da bedenleşmiştir. Baba Allah insanlara sevgi ve merhametini göstermek için İsa Mesih suretinde yaklaşmış ve aralarında yaşamıştır. Böylece Allah'ın inayeti insanlara İsa Mesih vasıtasıyla erişmiştir. İsa'ya tapınmak, ona kul olmak, Baba Allah ile temas kurmaktır. Çünkü o Baba ile aynı cevherdendir ve Baba gibi mükemmeldir. O gerçek Allah'tır. Çünkü o çeşitli mucizeleriyle ölmesi ve sonra dirilmesiyle Tanrı olduğunu göstermiştir. Allah'ın oğludur. O aynı zamanda gerçek insandır. Bir insanın tanrılaştırılması, peygamberde görülen mucizelerin Allah'a değil de o insana verilmesinden kaynaklandığı gibi, tarihte benzeri görülen olaylardan da etkilenmiş olabilir. C. Kutsal Ruh. Hristiyanlıkta teslisin üçüncü unsuru Kutsal Ruh'tur. 381 tarihinde İstanbul'da toplanan konsilde Kutsal Ruh'un baba ve oğul gibi Tanrı olduğuna karar verilmiştir. Katoliklere göre Kutsal Ruh hem baba hem de oğuldan çıkar. Ortodokslar ise Kutsal Ruh'un oğul yoluyla babadan çıktığına inanırlar. Kutsal Ruh baba ile aynı cevherden fakat ayrı bir mahiyet olarak kabul edilmektedir. Babanın bütün kudret ve iradesini kendinde taşımaktadır. Baba, oğul ve Kutsal Ruh tek bir cevherde toplanmış üç ayrı şahıstır. Hepsi de ebedidir. Kutsal Ruh, İsa'nın vaftizinde onun tanrılığını açığa vurmak için bir güvercin şeklinde üzerine konmuştur. Kutsal Ruh, Allah gibi her yerdedir. Fakat o, öldürücü günahlardan uzak olan inanmışların içinde oturmaktadır. Kutsal Ruh, iyi düşünceler verir, tevbe, dua ve niyaz öğretir. Sembolü beyaz güvercindir. Kutsal Ruh, vaftiz ile insana gelir. Babadan çıkan, oğulda bütün doluluğu ile duran, ve oğuldan insanlara verilen ruh Allah'tır. Fail ve müessir Allah budur. Baba bütün işlerini bu mukaddes ruh ile yapar ve daima onunla kudretini gösterir. Kutsal ruh azizlere ve iyilere peygamberlerin ve havarilerin seslerini ilham eder. Kiliseyi Allah'ın nimeti ve armağanları ile doldurur. Kiliseyi hatalardan o korur. Sonuç olarak Hristiyanlıkta Baba Allah yaratıcı, İsa Mesih kurtarıcı ve Kutsal Ruh da takdis edicidir. 4. İnciller. İncil kelime olarak müjde, iyi haber anlamına gelir. İnciller Hristiyan kutsal kitabının kitabı mukaddes. Bible, Yunanca Biblia. Kitap. Bir bölümü olan Yeni Ahit'te bulunur. Diğer bölüm Eski Ahit adını alır. Hristiyanlar bir başka dinin, Yahudiliğin, Kutsal kitabına kendi kitapları içinde bölüm olarak yer veren tek örnektir. Ancak Hristiyanların elindeki Eski Ahit, Tanah'ın Yunanca'ya 70'ler çevirisi olmakla beraber içindeki kitap sayısı aynı değildir. Eski Ahit 39 kitaptan ibarettir. Yeni Ahit ise 27 kitap ihtiva eder. Dolayısıyla Hristiyan kutsal kitabı toplam 66 kitaptır. Yeni Ahit'te 4 İncil, 21 mektup, Resullerin işleri ve vahiy vardır. Bunlar 3. yüzyıldan sonra Yunanca yazılan 27 kitaptır. Yeni Ahit'e giren bu kitapların havarilerden geldiği ve sahih olduğu kabul edilmektedir. Bununla beraber İncillerin Hazreti İsa'nın eseri olmadığını, sonradan ve ihtiyaca göre yazıldığını, İsa'nın düşüncelerinden uzaklaşıldığını ileri sürenler de bulunmaktadır. Ayrıca İncil'lerde İsa'nın söylediklerinin tamamı yer almadığı gibi İsa'ya ait olmayan bazı fikirlerinde yer aldığını kabul eden Hristiyanlar ve hatta Hristiyan din adamları vardır. Günümüzde İncil'lerin Kur'an gibi değil hadisler gibi düşünülmesinin gerektiğini dile getiren Hristiyan din bilginleri ve yazarları bulunmaktadır. Hristiyan kutsal kitabının her iki ana bölümü için kilisece sahih, kanonik, görülmemiş metinler bulunmaktadır. Bunlara apokrif metinler denir. Apokrif metinler üzerinde teologlar ve mezhepler arasında tartışmalar vardır. Eski Ahit'in Yunanca'ya 70'ler çevirisindeki bazı yazılar, Yahudilerin kutsal kitabına tahminen M.Ö. 2. yüzyılda Yavne'de toplanan konsilce dahil edilmemiştir. Aşağı yukarı milattan önce 300, milattan sonra 100 yılları arasındaki Yahudi hayat ve düşüncesi yanında aynı zamanda Hristiyanlığın başlangıç yılları hakkında da bilgi veren bu yazılardan hangilerinin Hristiyan kutsal kitabına, Eski Ahit kısmına alınabileceği konusunda ilk kilise yetkilileri arasında fikir ayrılıkları sürüp gitmişse de bunlardan bir kısmı Vulgata, Jerome tarafından tahminen 404'te Papa Damasus'un emriyle Hristiyan kutsal kitabının Latince'ye çevirisi alınmış ve sahih görülmüştür. Bu yazıların listesi daha önce Yahudi kutsal kitabı Tanah tanıtılırken verilmişti. Protestan liderler bunların okunmasında fayda bulunmakla beraber onlardan bir doktrin çıkarılamayacağını ileri sürmüşlerdir. Trent Konsili'nde 1548 yılında bunların sıhhati yeniden vurgulanmıştır. Yeni Ahid'in apokrifleri bazısı 2. yüzyıla kadar geri giden yazılardır. İsa ve diğer Yeni Ahid şahsiyetleriyle alakalı bu yazılar Yeni Ahid'e dahil değildir. Bunlar kanonik olmamakla beraber halk seviyesinde ilk Hristiyan hayat ve düşüncesini aksettirmeleri bakımından önemli bulunmaktadır. Bu yazılar 4 gruptur. 1. İnciller, bunlardan İbranilere göre ve Tomas İncili gibi bir kısmı ilk şifahi geleneği ihtiva eder. Diğerleri İsa'nın çocukluğu ve hayatı ile ilgili daha fazla bilgi edinmek gayesiyle umumi arzu üzerine yazılmıştır. Bunlara Tomas'ın çocukluk İncili, Nikodemus İncili, Proto Evangelium, Marangoz Yusuf'un tarihi misal olarak verilebilir. 2. Petrus, Pavlus, Yuhanna gibi ileri gelen kimselerin yaptıklarını anlatan Resullerin işleri. 3. Mektuplar. İsa ile Abgar'ın haberleşmesi. Pavlus'un kayıp mektubu, Dentulus'un mektubu gibi. 4. Vahiyler, Petrus'unki gibi. A. 4 İncil. 4 İncil, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir. Bir takım ayrılıklara rağmen ilk 3 İncil arasında benzerlik bulunduğundan bunlara sinoptik İncil'ler denir. Sinoptik İncil'lerin 60-85 yılları arasında yazıldığı düşünülmektedir. 4. İncil olan Yuhanna İncili ise 100 yılından sonra yazılmış olup ilk 3 İncil'in yorumlarını da ihtiva etmektedir. Metin araştırmaları sonucu çoğunluğu oluşturan bir kısım bilgin en eski İncil'in Markos İncili olduğu kanaatine ulaşmıştır. Matta daha sonradır. Luka İncili ilk 2 İncil'e dayanmaktadır. Ancak 3 İncil'in de ele geçmemiş Aramca bilinmeyen bir İncil'e dayandığı kabul edilmektedir. Hazreti İsa'nın M.Ö. 6 veya 4 yılında doğduğu, vaftizinin 28, hizmetinin başlamasının 30, ve çarmıh olayının 33 yaşındayken olduğu göz önünde bulundurulursa, eldeki en eski İncil'in ondan en az 30 sene sonra yazıldığı anlaşılmaktadır. Hazreti İsa'nın şakirtleri arasında okuma yazma bilenler yok denecek kadar azdır. İncil'lerde verilen bilgiler ağızdan ağıza nakledilen rivayetler halindedir. İncil'lerin yazıya geçirilmesi konusu bilinmeyen noktaları çok olan bir konudur. Eldeki İncil'lerde Hazreti İsa'nın onları yazdırdığını belirten ifadelere rastlamak zordur. Gerçi bana verdiğin sözleri onlara verdim. Yuhanna 17:8-14 gibi açıklamalar vardır. Ancak İncil'lerin nasıl yazıldığı konusunda netlik yoktur. Bazı kaynaklarda ilk Hristiyanların İncil'leri bulunduğu kaydedilmektedir. Bu İncil'ler Yahudiler ve Romalıların takibi dolayısıyla yazarlarınca korunmak için bazı yerlerde saklanmış veya ele geçirilerek yok edilmiştir. Bugünkü İncil'lerin bilinmeyen kaynaklarının bunlar arasında bulunduğu ileri sürülmektedir. Sonraki İncil'lerin yazılmasında sözlü geleneğin tespit edildiği, önceki bazı İncil'lerden faydalanıldığı yolunda iddialar varsa da bu konuda kesin bir kanaate ulaşılamamaktadır. Ancak bazı Hristiyan kaynaklarında bu İncil metinlerinin 3 veya 4 defa değiştirildiği de açıklanmaktadır. Bu daha önce de temas edildiği gibi ilk Hristiyanların arasında çıkan fikir ayrılıkları dolayısıyla olmuştur. Onlar kendi görüşlerini desteklemek veya inanmayanları ikna etmek için böyle bir yola gitmişlerdir. Ayrıca İncil'lerin yazılmasında belirli ölçülerin olmadığı, bunların kontrol edilmediği, her önüne gelenin İncil yazdığı ve böylece 100 civarında İncil'in ortaya çıktığı ileri sürülen görüşlerdendir. Eldeki dört İncil bu 100 kadar İncil arasından birbirine en yakın bulunarak seçilmiş ve bunların sahih olduğu, Kutsal Ruh'un himayesi altında yazıldığı kabul edilmiştir. Kilise ayrıca Pavlus, Petrus, Yuhanna, Yakup ve Yahuda'nın mektuplarını, Resullerin işleri, tahminen Luka'nın ve Vahiy, Yuhanna'nın Vahiy'i kitaplarını da sahih sayarak hepsini Yeni Ahit'e dahil etmiştir. Kilisenin sahih saymayarak Yeni Ahit dışında bıraktığı İncil'ler ve yazılar arasında Ebionitlerin İncil'i ve Barnaba İncil'i meşhurdur. Bu İncil'ler Allah'ın birliğini, Hazreti İsa'nın Allah'ın kulu ve Resulü olduğunu, ilah olmadığını, çarmıha gerilenin o olmadığını ve Hazreti İsa'dan sonra bir peygamber geleceğini bildirmektedir. Bunlarda verilen bilgilerle Kur'an'da verilen bilgiler arasında uygunluk görülmektedir. B. Yeni Ahit'in yazılışı ve muhtevası hakkında görüşler. Kilise İncil'ler yanında bir kısım mektup ve kitapları da Yeni Ahit adı altında toplayarak kesin bir kutsal metin bulunmaması eksikliğini gidermek istemiştir. Ancak bunlar bizzat Hazreti İsa'nın söyleyip yazdırttığı sözler değildir. Çünkü o Aramca konuşmakta idi. Halbuki Yeni Ahit metinleri Yunancadır. Eldeki en eski Yeni Ahit metinleri Yunancadır. İncil'ler belirli bir senetle Hazreti İsa'ya dayanmamaktadır. Mesela Luka İncil'inin başında Teofilos adlı bir dostuna hitap eder. Onun için yazdığını açıklar. Bu yazılar tabii ki Hazreti İsa'ya değil, Luka'ya aittir. Hatta metin incelemeleri sonucu en kuvvetli İncil olarak kabul edilen Luka İncil'inin bazı bölümlerinin ona ait olmadığı da ortaya çıkmıştır. Şimdi Yeni Ahit'i oluşturan kitaplarda çelişki gibi görünen ve farklılık gösteren hususlardan birkaç misal olarak verilecektir. 1. Hazreti İsa'nın nesebi Luka İncil'inde Matta İncil'inden farklı anlatılır. Meryem'in kocası Yusuf, Luka'ya göre Helin'in, Matta'ya göre Yakub'un oğludur. 2. Markos İncil'inde İncil Allah'a, Allah'ın İncil'i şeklinde, Pavlus'un Romalılara mektubunda Hazreti İsa'ya nispet edilir, oğlumun İncil'i şeklinde. Ayrıca aynı Markos İncil'inde bir yerde İsa Mesih'in İncil'i, diğer bir yerde de Allah'ın İncil'i denilmektedir. 3. Luka İncil'inde bir yerde kurtarıcım Allah, diğer bir yerde de kurtarıcı Rab Mesih denilmektedir. 4. Hazreti İsa için sık sık hem Allah'ın oğlu hem de Yusuf oğlu, Davut oğlu, Adem oğlu deyimleri kullanılmaktadır. 5. Bir İncil'de bulunan bilgi ötekinde yoktur. Bazen bir bilgi dört İncil arasında sadece bir tanesinde bulunup ötekilerde bulunmaz. Bazen de üç İncil'de yer alan bir bilgi dördüncüsünde yer almaz. Mesela Hazreti İsa'nın vaftizci Yahya tarafından vaftizi Matta, Markos ve Luka'da mevcut iken Yuhanna'da yoktur. 6. İlk üç İncil'e göre Hazreti İsa'nın esas memleketi Galile, Yuhanna'ya göre Yahudiye'dir. Matta ve Luka'ya göre İsa Betlehem'de doğmuştur. Markos ve Yuhanna'da bu konuda bir açıklık bulunmamaktadır ve İsa'nın Galile'den geldiği belirtilmektedir. 7. Matta'ya göre oruçlu olup Hazreti İsa'ya soru soranlar, Yuhanna'nın talebeleri, Markos'a göre yazıcılar ve Ferisilerdir. 8. Hazreti İsa Eriha memleketinden çıktığında kendisine Matta'ya göre 2, Markos'a göre 1 kör, gözlerinin açılması için başvurmuştur. 9. Matta ve Markos'ta Hazreti İsa'nın görevi vaftizci Yahya hapse atıldıktan sonra, Yuhanna'da ise hapisten önce başladığı kaydedilmektedir. 10. Havarilerden İsa'yı ele verecek kimsenin tarifi İncil'lerde farklı olarak zikredilmektedir. Bu, Yuhanna İncil'inde İsa'nın lokmayı batırıp kendisine verdiği kimsedir. Diğer İncil'lerde ise eli İsa'nın eliyle beraber sofraya uzanan kimsedir. 11. Kudüs'e giderken Hazreti İsa'nın sıpaya binmesi, bindirilmesi şeklinde birbirine tezat teşkil eden ifadeler yanında konuyla ilgili farklı anlatımlar göze çarpmaktadır. 12. Zebedi'nin zevcesi Meryem'in Mesih'e gelmesi konusu Matta ve Markos'ta farklı bir şekilde anlatılmaktadır. Luka ile Yuhanna İncillerinde ise bu konuda bir şey yer almamaktadır. 13. Matta'da Yahya'nın Hazreti Yahya bir yerde çekirge ve yaban balığı yediği, bir başka yerde de yiyip içmediği söylenmektedir. 14. İncillerde Tanrı'yı görme konusunda farklı, birbiriyle çelişen açıklamalar bulunmaktadır. En kuvvetli İncil sayılan Luka İncili'nin yazarı, Pavlus'un talebesidir ve havarilerden değildir. Luka İncili'ni Pavlus'un telkinleri doğrultusunda yazmıştır. O İncili'ni diğer İncilleri inceleyerek yazdığını en başta söylemektedir. Ancak diğer İncillerle Luka İncili arasındaki farklar göz önünde bulundurulursa, ya onunki veya diğerlerininki doğru değildir. Diğerlerine bakıldığında onların birbirleriyle ve kendi içinde çelişkiler, tutarsızlıklar, farklı açıklamalarla dolu olduğu, bazen birinde bulunan bir anlatımın ötekinde bulunmadığı göze çarpmaktadır. Bütün bunların yanında onların muhteva ve ifade tarzı bakımından insan eseri olduğu, yazarın kendi görüşlerini aksettirdiği ilk bakışta anlaşılmaktadır. Bu gibi çelişkilerin ve farklılıkların Allah'a nispet edilen bir kitapta bulunmayacağına ve bir peygamberin kendini tanrılaştırıp Tanrı'yı da insanlaştıramayacağına göre, Hristiyan kutsal kitabının sonradan ve insan tarafından yazıldığı, farklı şekillerde yorumlandığı ve değişikliğe uğradığı anlaşılmaktadır. 5. Kilise ve ayinler. A. Kilise. Kilise Yunanca eklesya kelimesinden gelmektedir. Bu kelime meclis, cemaat anlamındadır. Sonraları ibadet yeri içinde kullanılmıştır. İsa'nın yolunu benimsemiş olanların bir yerde meydana getirdiği topluluk kilise diye adlandırılmıştır. İlk Hristiyanların ibadet ettikleri ayrı bir yer yoktu. Onlar uygun yerlerde toplanıyorlardı. Daha sonra bu toplanmalar kilise özel mülküne kavuşunca kiliselerde oldu. Nihayet 4. yüzyılda mabetli devre başlamış ve Hristiyanlar kilise adını verdikleri yapılarda ibadetlerini yapma imkanı bulmuşlardı. Hazreti İsa'ya göre 12 havari başlayan yeni devrenin ilk nüvesiydi. Onların lideri Petrus'tu. Petrus, İsa'nın çarmıhta ölmesi ve tekrar dirilişinden sonraki Pentakost günü, Kutsal Ruh'un Kudüs'te ilk Hristiyan topluluğu üzerine dökülmesi sonucu meydana gelen kilisenin başı oldu. O gün onlar çeşitli dilleri konuşur olmuşlardı. Cemaate 3000 kişi katıldı. İlk kilise Kutsal Ruh vasıtasıyla ilahi güçle dolmuştu. Böylece kilisenin İsa'nın bedeni hatırasıyla değil, manevi varlığıyla bütünleşmiş olduğu kabul edilmişti. O günden sonra İsa'nın kilisede hazır bulunduğuna inanıldı. Paulus önce katı bir Hristiyan düşmanı iken, 32 yılında Şam yolunda İsa'yı manen gördüğünü iddia ederek Hristiyan oldu. Daha sonra Hristiyanlığın Yahudi olmayanlar arasında yayılmasında büyük rol oynadı. Başta Petrus ve Paulus, ilk Hristiyanlar çeşitli yerlere giderek oralarda cemaatler oluşturdu. Bu cemaatler dini ayin ve törenleri, ibadet işlerini yürütmek üzere birer idareci seçti. Bu idareciler ruhban sınıfının başlangıcı oldu. Petrus ve Paulus Roma'da öldürüldü. Onların mezarının Roma'da bulunması Roma Kilisesi'nin bütün Hristiyanlığı temsil ettiği iddiasına yol açtı. Bu sırada mahalli kiliseler de kurulmuştu. Görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Konstantin 4. yüzyılda Hristiyanlığa serbestlik tanıyıp görüş ayrılıklarını gidermek istedi. Böylece konsiller devresi başlamış oldu. 325'te İznik'te toplanan konsilde İsa'nın mahluk olduğunu savunan Ariusçülere karşı İsa'nın tanrılığını babanın oğlu olarak onunla aynı cevherden geldiğini ileri sürenlerin görüşü kabul edildi. 381'de İstanbul'da toplanan ikinci konsilde kutsal ruhunda baba ve oğulla aynı cevherden olduğu, bundan dolayı onun da ilah sayılması gerektiği kararlaştırıldı. 431'de Efes konsilinde Bakire Meryem'in Tanrı'nın anası olduğu, Mesih'in gerçek bir Tanrı ve iki tabiata sahip bir insan olduğu kararına varıldı. Ancak bu konsilde İsa'nın insanlık ve tanrılık unsurlarının birleşme konusu halledilemedi. Bunun için 451'de Kadıköy konsili toplandı. Bu konsilde İsa'nın iki tabiata, insani ve ilahi sahip olma konusunda önceki konsilde halledilemeyen hususlara yeni açıklamalar getirilerek karar altına alındı.